Ayrım 30. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 446. Gelenekçilik. İmam-ı Azam eski kabullerin dokunulmaz kılınmasına, yani gelenekçilik veya muhafazakarlık denen putperest illete karşı çıktı. Eylemlerinin ve eserlerinin özeti budur. İmam-ı Azam bir Kur'an mümini olarak bunu yapmak zorundaydı. Çünkü Kur'an kendi mensuplarından hanif olmalarını istemekte, geleneği ilahlaştırma illetine karşı çıkmayı imanın bir icabı saymaktadır. Arabizmin öncüleri ve yandaşları, cahiliye şuur altının gizli bir tatmini olarak Hazreti Peygamber'den sonra geleneği bir tür put halinde yeniden hayata sokmaya başladılar. Tabii fark edilmesin diye üzerine bir İslam cilası sürerek. Haniflerin babası Büyük İmam Ebu Hanife, Arabizmin bu oyununu yerle bir eden önderdir. Haniflerin babası ünvanını taşıyan bu büyük ruh başka ne yapabilirdi? İmam-ı Azam meselesinin hem işin esası olan hem de gizlenen yanı burasıdır. Gelenekçilik, eskinin atalar miras ve kabullerinin hiçbir tartışma ve eleştirmeye gitmeden kutsal ve dokunulmaz kabul edilmesidir. Kur'an buna ecdat perestlik demektedir. Ecdat perestlik de omurga kavram, ata veya atalar kavramıdır. Kur'an, geleneği kutsallaştıran zihniyetleri 50'yi aşkın ayetinde işte bu atalar, âbâ kelimesini kullanarak putperestlikle itham etmektedir. Gelenek perestliğin atalar kelimesi kullanılmadan eleştirildiği ayet sayısı da bir o kadardır. Biz bu konuyu Kur'an'ın Temel Kavramları adlı eserimizin ecdat perestlik maddesinin bir özetini buraya aktararak açıklığa kavuşturacağız. Kur'an'a göre ecdat perestlik veya muhafazakarlık. Baba, ata, ecdat anlamındaki eb, çoğulu aba, Kur'an'da 110 küsür yerde geçmektedir. Bu kullanımın büyük çoğunluğu atalar, ecdat anlamındaki çoğul kullanım olan aba sözcüğüyle gerçekleştirilmiştir. Kullanımın esasını ecdadın bir değerler taşıyıcısı olarak öne çıkarılmasını dinleştiren müşriklere verilen cevaplar oluşturur. Müşrik, putperest yaklaşım, şirkin temel özelliklerinden biri olarak geçmiş ecdat kabullerinin değişmez, dokunulmaz, kutsal bir yapı oluşturduğunu, bu kabullere dokunmanın zındıklık veya dinsizlik olduğunu iddia etmektedir. Kur'an'ın en büyük kavgası işte bu iddia sahipleriyledir. Kur'an, din bahsinde peygamberlerle onların karşısına dikilen şirk zümreleri arasında tarih boyunca sürüp giden kavganın esasını ecdat perestlikle akıl ve bilginin mücadelesi olarak teşkil etmektedir. Temelde iki tez söz konusudur. 1. Şirkin veya gelenekçiliğin tezi. Bu teze göre güvenilir, dokunulmaz ve kutsal olan atalardan bize devredilen gelenek ve kabullerdir. İyinin, doğrunun ve güzelin ölçütü bu geleneksel değerlerdir. Bunların muhafaza edilmesi ise dinin ta kendisidir. 2. Tevhidin veya peygamberlerin tezi. Bu teze göre güvenilir, dokunulmaz ve kutsal olan aklın ve bilimin verileridir. İyinin, doğrunun ve güzelin ölçütü bu verilerdir. Din ise bu verilerle peygamberlere vahyedilenin kucaklaşmasıyla vücut bulur. Bu iki tezin kavgası çok zorludur. Birinci tezin temel söylemi Kur'ansal ifadesiyle şudur. Ayetlerimiz karşılarında açık seçik beyineler halinde okunduğunda delilleri sadece şöyle demek olmuştur. Doğru sözlülerseniz atalarımızdan kanıt getirin. Kur'an 44'e 36, 45'e 25. İkinci tez, yani peygamberlerin tezi ise şu söylemi öne çıkarmaktadır. Eğer doğru sözlü kişiler iseniz bana bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı getirin. Kur'an 46'ya 4. Eğer doğru sözlüyseniz bana ilimle haber verin. Kur'an 6'ya 143. Ecdat perestliğin esası dikkate alındığında onu gelenekçilik veya muhafazakarlık olarak anmak gerekli hale gelmektedir. Ve bu durumda şunu söylemek mümkün olacaktır. Gelenekçilik veya muhafazakarlık mutlak anlamda alındığında putperestliktir. Kur'an burada çok sert bir tavır koymuştur. Atalar ve en eski atalar ne bırakmışsa şirk ürünüdür. Enbiya 54, Şuara 76. Çünkü Kur'an, ecdatperestliğin Allah ile sürekli yarıştığını ve çoğunlukla da onu ikinci sıraya geçirdiğini bilmektedir. Getirdiği dinin en önemli ibadetlerinden biri olan haccın yerine getirilmesinden söz ederken kullandığı şu cümle, sadece bir serzenişin değil, ağır bir ithamın da ifadesidir. Allah'ı anın, tıpkı atalarınızı andığınız gibi. Hatta daha kuvvetli bir anışla. 2'ye 200. İnsanoğlunun atalarını Allah'tan daha çok ve daha kuvvetli andığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçek insan hayatında hükmünü yürütmeye devam etmektedir. Biraz kılık değiştirerek, biraz sinip gizlenerek. Gelenekçilik veya muhafazakarlığın putperestlik başlığı altına girmemesi için tüm değerlerinin akıl ve bilim denetimine açılmasını kabullenmesi gerekir. Eğer bu anlamda bir gelenekçilik olabilirse onu makbul sayabiliriz ama tarih bugüne değin böyle bir muhafazakarlık örneği gösterememiştir. Kur'an, gelenekçiliğin yani ecdat perestliğin karşısına akılcılık ve bilimciliği koymaktadır. Temel karşıt kavramlar bizzat Kur'an tarafından belirlenmiştir. Akıl ve ilim. İmam-ı Azam'ı değerlendirirken de gördüğümüz gibi gelenekçiliğe karşı çıkanların belirgin nitelikleri daima ve hiç şaşmadan akıl ve ilim olmuştur. Gelenekçiliğe karşıtlık eşittir akılcılık ve ilimcilik dememiz asla abartılı olmayacaktır. Kur'an bu noktada adeta felsefi tanımlamalar getirmektedir. Ecdat perestliğe veya gelenekçiliğe yöneltilmiş sarsıcı eleştirilerden bazıları şunlardır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ataları bir şeyi akıl yoluyla kavrayamıyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler? Bakara 170. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin dendiğinde şöyle derler. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter. Peki ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi? Maide 104. İnsanlardan öylesi var ki Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. Böylelerine Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler. Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Peki şeytan onları alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Lukman 20-21. Onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı yapışmaktadırlar? Hayır, sadece şunu söylemişlerdir. Biz atalarımızı bir ümmet, bir din üzerinde bulduk. Onların eserlerini izleyerek biz de doğruya ve güzele varacağız. Zühruf 21-22-23. Putperest mantık atalara izafe ederek yaptığı her şeyin iyi ve güzel olduğunda, bunun içinde ecdadı izleme ile Allah'ı izlemenin aynı anlamı ifade ettiğinde ısrarlıdır. İbrahim babasına ve toplumuna şöyle demişti. Şu başına toplanıp durduğunuz heykeller de ne? Dediler. Atalarımızı onlara kulluk ibadet eder bulduk. Dedi. Vallahi siz de atalarınız da açık bir sapıklık içine düşmüşsünüz. Dediler. Sen gerçeği mi getirdin yoksa oynayıp eğlenenlerden biri misin? Enbiya 53-55. İbrahim'in haberini de oku onlara. Hani babasına ve toplumuna şöyle demişti. Siz neye ibadet ediyorsunuz? Dediler. Bir takım putlara tapıyoruz. Onların önünde toplanıp tapınmaya devam edeceğiz. Dedi. Yalvarıp yakardığınızda sizi duyuyorlar mı? Size yarar sağlıyor yahut zarar veriyorlar mı? Dediler. Hayır. Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk. Dedi. Gördünüz mü neye ibadet ediyormuşsunuz? Siz ve o eski atalarınız şüphesiz onlar benim düşmanım ama alemlerin Rabbi dostum. Şuara 71-77. Bu yüzdendir ki gelenekçi putperestlik peygamberlere kin ve öfkesini sürekli olarak ataların rahatsızlığı kaygısına dayandırır. Sen bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Yunus 78. Ataların bıraktığını din yapan şirk çocuklarının peygamberlere yönelik itham ve hakaretlerinin özünde hep ataların taciz edilmesinden doğan öfke vardır. Ayetlerimiz açık seçik kanıtlar halinde karşılarında okununca şöyle derler. Bu adam atalarımızın kulluk ibadet etmekte olduklarından sizi vazgeçirmek isteyen birinden başkası değil. Sebe 43. Dediler ki, sen yalnız Allah'a ibadet edelim de atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk edelim diye mi bize geldin? Eğer doğru sözlüysen hadi bizi tehdit ettiğini bize getir. Araf 70. Dediler ki, ey Salih, Sen bundan önce aramızda aranan, ümit beslenen bir kişiydin. Şimdi kalkmış atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi yasaklıyorsun? Hud 62. Dediler ki, ey Şuayb, namazın, duan mı emrediyor sana? Atalarımızın tapar olduğunu terk etmemizi yahut mallarımızda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi? Hud 87. Tek tek bütün nebileri saymaya ne gerek? Şirk, itham ve öfkesinin temelinde hep aynı kaygı var. Resulleri dediler ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı kuşku? O sizi günahlarınızı affetsin, belirli bir süreye kadar size zaman tanısın diye çağırıyor. Şöyle cevap verdiler. Siz de bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Atalarımızın kulluk ettiklerinden bizi yüz geri çevirmek istiyorsunuz. Hadi açık bir kanıt getirin bize. İbrahim 10. Karşı çıkışın gerekçesi şirkin en beyinsiz söyleme halinde önümüze konmuştur. Biz eski atalarımız arasında böyle bir şey duymadık. Mü'minun 24, Kasas 36. Görüldüğü gibi gelenek ve ecdat putçuluğunun istediği Allah'ın tamamen terk edilmesi değildir. Ataların ve geleneklerin terk edilmemesidir. Ataların kutsallığı ve gelenekler korunmak şartıyla Allah'a yer verilmesi, muhafazakarlık şirkini rahatsız etmemektedir. Bu anlamda bir uzlaşı, gelenekçilik şirkinin sevdiği ve ustalıkla uyguladığı bir yöntemdir. Tevhidin asla kabul edemeyeceği bir numaralı uzlaşı ise işte bu uzlaşıdır. Çünkü şirkin en yıkıcı şekli budur, en sinsi şirk budur. Gelenekçi muhafazakar putçuluğun bütün derdi atalarından görüp öğrenmediklerini yani yeniyi tepelemektir. Çünkü yeni onlara atalarının ve kendilerinin bilmedikleri bazı şeyleri öğretiyor. En'am 91. Şirk çocukları bazı eşyanın ataların koymadığı isimlerle anılmasına bile tahammül edemezler. Araf 71, Yusuf 40, Necm 23. Atalarından miras almadığı şeylerin onun hayatına girmesi şirk zihniyetini kudurtuyor. Kur'an bu noktaya parmak basarken şöyle diyor. Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz. Büyüklük taslayarak gece boyunca hezeyanlar savuruyordunuz. Sözü gereğince düşünmediler de ondan mı yoksa kendilerine ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi de diye mi? Ayetlerimiz size okunuyordu da siz ökçeleriniz üzerine gerisin geri dönüyordunuz. Büyüklük taslayarak gece boyunca hezeyanlar savuruyordunuz. Sözü gereğince düşünmediler de ondan mı yoksa kendilerine ilk atalarına gelmeyen bir şey geldi diye mi? Yoksa resullerini tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir cinnet mi var diyorlar? Hayır. O kendilerine hakkı getirdi ama onların çoğu haktan tiksinen kişilerdir. Mü'minun 66 ila 70. Şirkin bu kuransal evrensel söyleme isyanı çok zorludur. Şu ayetler bu isyan ve panik halinin volkanik kükreyişini önümüze koyuyor. Kendi içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldi diye şaşıp kaldılar ve şöyle dedi bu nankörler. Bu adam yalanlar düzen bir büyücü. İlahları bir tek tanrıya mı indirgemiş? Bu gerçekten hayret edilebilecek bir şey. İçlerinden kodoman bir grup öne çıktı. Haydi yürüyün, ilahlarınıza sahip çıkmada kararlı davranın. Gerçek şu ki istenip beklenen şey budur. Öteki millette işitmedik böyle bir şey. Bu bir uydurmadan başka bir şey değildir. Öğüt ve uyarı içimizden ona mı indirildi? Saat 4 ila 8. Kur'an bu sakat mantığı şöyle eleştiriyor. Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler. Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu. De ki, Allah edepsizliği, iğrençliği emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Araf 28. Kur'an getirdiği dinin erdirici eylemini eskiyi iptal olarak tescil etmektedir. Bunun içindir ki sürekli devrimin mustarip öncüleri olan peygamberlerin şirk tarafından konmuş ortak adları Mubtilun, tekili Mubtil olarak kayda geçmiştir. Mubtil, hüküm ifade etmekte olan mevcudu iptal eden, hükümsüz kılan demek. Örneğin İmam-ı Azam büyük bir Mubtil olarak çıkıyor karşımıza. Peygamberler başta olmak üzere bütün yaratıcı ruhlar Mubtildir. Geldikleri toplum ve devirde hazır buldukları anlayış, hüküm ve kabulleri iptal eder, yerine yeni ve yaratıcı olanı getirirler. Şirkin bu iptal eyleminden şikayeti zorludur. Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü benzetmeyi yaptık. Sen onlara bir mucize getirsen, gerçeği örten nankörler, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir. Siz peygamberler, eskiyi hükümsüz kılanlardan başkası değilsiniz. İlimden, nasipsizlerin kalpleri üzerine Allah işte böyle bir mühür basıyor. Rum 58. Görüldüğü gibi ecdat perestlik şirkinin tüm şikayetleri sonuçta ilimden şikayete varmaktadır. İmam-ı Azam bahsinde de durum bu değil midir? Hiç kimse Hanifliğin babasının ilimsizliğinden yakınmamıştır. Onlar o büyük ilmin onların atalarının kabulleriyle uyuşmamasından duydukları kaygıyı öne çıkarmışlardır. Ecdatperestlikle mücadelenin tanrısal yöntemi Haniflik. Kur'an dilinde Haniflik, putçu ve sapık geleneklere karşı çıkmanın tanrısal yönteminin adıdır. Hanifliğin öncülüğünü yapanlara Hanif denir ki, ecdat tabularına isyan ve ihtilalle karşı çıkan önder demektir. Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde tekil, 2 yerde de çoğul halde Hunefa geçen Hanif kelimesi hem bütün müminlerin hem de Hazreti İbrahim'in sıfatı olarak kullanılmaktadır. Esasen İbranice bir kelime olan Hanif, atalar dinine ve atalar geleneğine aykırı davranan zındık, sapık demektir. Kur'an, putperest anlayışın kötülemek ve dışlamak için kullandığı bu tabiri tarihin önünde tersine çevirerek doğrunun ve iyinin savunuculuğunu yapma uğruna kahra ve zulme uğramış yaratıcı ruhları ödüllendirmek üzere onların onur ünvanına dönüştürmüştür. Arap dilinin büyük sözlüklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Hanif'in kökü olan Hanef, karanlık ve sapıklıktan doğruluk ve aydınlığa yönelmek anlamındadır. Bu yönelişi gerçekleştirene Hanif denir. Kur'an şöyle diyor. Sen yüzünü bir Hanif olarak dine, Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında, yarattığında değiştirme olmaz. Doğru ve eskimez din işte budur. Fakat insanların çokları bilmiyorlar. Rum 30. Hanifliğin Kur'an'da adı geçen en eski temsilcisi Hazreti İbrahim'dir. İbrahim ne bir Yahudi idi ne de bir Hristiyandı. O sadece Hanif bir Müslümandı, Allah'a teslim olandı. O müşriklerden değildi. Ali İmran 67. İbrahim dedi ki, ben bir Hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaradana döndürdüm. Müşriklerden değilim ben. En'am 79. İmam-ı Azam, işte Hazreti İbrahim'in ecdat kabullerini tabulaştıran zihniyetlerle büyük ıstıraplar pahasına mücadelesinin Muhammedi dönemdeki en azimli temsilcilerinden biri olarak adını sonsuzluk kayıtlarına geçirmiştir. Hatırası önünde en derin saygıyla eğilmeyi onur ve mutluluk biliriz. Meslektaş hasedi. Seni asla affetmeyecekler çünkü onları geride bıraktın. Nietzsche. Kur'an, kıskançlık, haset konusunda şu iki temel noktanın altını özellikle çiziyor. 1. İnsanoğlunun ilk cinayetinin sebebi kıskançlıktır. 2. Bu ilk cinayet iki kardeş arasında işlenmiştir. Bakınız Maide 27-31. İmam-ı Azam bu kıskançlık marazının yaydığı kahırlı acıyı çekenlerden biridir. Bu gerçeği ifade eden birçok söz ve anekdota sahibiz. Çağdaşlarından Hatem bin Adem, Fadıl bin Musa es-Sinani'ye soruyor. Ebu Hanife'ye ağır bindirmeler yapanlar hakkında ne dersin? Cevap veriyor Fadıl. Ebu Hanife onlara ilimden hem kavrayabildikleri şeyler getirdi, hem kavrayamadıkları şeyler. Ama Ebu Hanife giderken getirdiklerinden onlarda hiçbir şey kalmamıştı. İşte sebep bu. İbn Abdilber el-İntika 136. Burada ölümsüz Nietzsche'yi anmamak mümkün mü? Şöyle deşiyor insanoğlunun bu yarasını. Önde giden hep yalnız kalır. Arkada gidenlerin tek tesellisi kıskanmaktır. Çünkü yenik düşmüşlerdir, hiçbir şansları kalmamıştır. Mısırlı şair Şevki, ezelden yenik düşmüşlerin bu namert tesellilerini gösteren gerçeği bir beytinde şöyle ifade ediyor. Sinir sistemleri mağlubiyete uğradı da bu mağlubiyetin itişiyle vehimlerin kurbanı oldular. Kıskançların kurbanı oldukları o vehimler birer inançmış gibi algılanarak iftiraya dönüştürülür ve kıskanılan benliği yıpratmak için toplumun büyük meydanında anıt gibi duran büyük ruhun üstüne atılır. Haniflerin babasının maruz kaldığı kötülüklerin büyük kısmının arkasında kıskançlığın, özellikle meslektaş hasedinin bulunduğu ortak kanaatlerden biridir. Hemen ekleyelim ki bu hasetçi ulemanın bir kısmı Ebu Hanife'nin fetvalarıyla fetva verdikleri, yani onun ilim ve görüşlerinden yararlandıkları halde siyaseten onun aleyhinde olabilmişlerdir. Bu ne yazık ki İmam-ı Azam ve benzerlerinin kaderidir. Bu kaderi paylaşanların muarızları, onların ürettikleri değerlerden dibine kadar yararlanır, sonra da insafsız bir biçimde onların aleyhine çalışırlar. Ölümünden sonra meydanı boş bulan bazı meslektaşları, güneşi balçıkla sıvamayı bile denediler. Şu sözleri söyleyebilenler oldu: Ebu Hanife'yi biliriz, fıkıhtan anlamazdı. Biz onu yaptığı çekişmeler dışında bir şeyle tanımadık. Hatip 13'e 406. Ondan en çok yararlananlardan biri olan Abdullah bin Mübarek, İmam-ı Azam'ın müçtehitliğinden söz eden birine şöyle diyor: Ne müçtehidi? O buna layık biri değildi. Sabahtan yatsıya kadar keyif çatardı. Müçtehit olmaya nereden vakit bulacaktı? Hatip el-Bağdadi 13'e 406. Meslektaşı Abdurrahman bin Mehdi, ölüm 198-813, şöyle hakaret ediyor: Ebu Hanife ile halk arasına bir perde gerilmiştir. Hatip aynı yer. Devrin ünlülerinden Ebu Ubeyd anlatıyor: Bir gün camide fıkhi bir müzakere yapılırken bu konuda Ebu Hanife şöyle diyor: Diyecek oldum, Esved bin Zalim sözümü keserek, mescidin içinde Ebu Hanife'yi nasıl anarsın diye çıkıştı ve o günden sonra benimle bir daha konuşmadı. Hatip 13'e 409. Buhari'nin İmam-ı Azam'a kin ve hasedi. Büyük imama hem Arapçılık gayretiyle hem de meslektaş hasediyle saldıranların en önde gideni Buhari'dir. Buhari, ölüm 256-869. Kendisinden 100 küsur yıl önce ölmüş bulunan İmam-ı Azam'ın ehl-i sünnet anlayışının baş temsilcisi olmasından adeta rahatsızlık duymaktadır. Buhari, ünlü eseri Es-Sahih'inde İmam-ı Azam ekolünden birçok kişiden nakiller yaptığı halde onların tümünün önderi, hocası, fikir babası olan Ebu Hanife'nin adını bile anmaz. Bununla da yetinmez, onu güvenilmez adam, dine zararı olan sapık mezhepli biri olarak gösterir. Buhari'nin üstadları arasında yer aldığı ortaklaşa kabul edilen Hanefi ekolü mensuplarının bir listesini vermek, Buhari'nin Hanefi bilginlerinden büyük ölçüde yararlanmasına rağmen Ebu Hanife'ye özel bir garazının bulunduğunu ortaya koyacaktır. Muhammed Zekeriya Kandehlevi, Buhari'nin Hanefi ekolüne mensup Ebu Hanife'nin fetvalarıyla fetva veren üstadlarının bir listesini vermektedir. 1. Abdullah bin Mübarek, 2. Yahya el-Kattan, 3. Ebu Asım en-Nebil, 4. Muhammed bin Abdullah en-Nesari, 5. Mekki bin İbrahim el-Belhi, 6. Nuaym bin Hammad, 7. Hüseyin bin İbrahim Eşkab, 8. Ömer bin Hafs, 9. Yahya bin Ma'in, 10. Veki bin el-Cerrah, 11. Yahya bin Üksüm, 12. Yahya bin Salih, 13. Yusuf bin Behlül, 14. Cerir bin Abdülhamid, 15. Hasan bin Salih, 16. Hafs bin Gıyas, 17. Davud bin Reşid, 18. Zaide bin Kudame, 19. Züheyr bin Muaviye, 20. Muhammed bin Fudayl, 21. Yezid bin Harun. Ulema hasedinin vücut verdiği çirkin tablolar. Şöyle veya böyle, ilk asırların kutsallaştırılan uleması birbirlerine en ağır ifadelerle saldırmış, birbirlerini yalancı, şehvetperest, kadıncı, mutacı gibi ifadelerle suçlamış, tahkir etmişlerdir. Örnekler gerçekten ürperticidir. İbn Abdilber'in kaydettiği birkaç tanesini İbn Abdilber Beyanül İlm 2'ye 1104 ila 1110 buraya alalım. Said bin el-Müseyyeb, ölüm 94-712 gibi kutsallaştırılan birisi, meslektaşı ve hemşehrisi İkrime'yi, ki İkrime İbn Abbas gibi bir sahabinin bilgilerini bize nakleden fakihtir, çekiştirirken öğrencisine şöyle diyor: Sakın İkrime'nin İbn Abbas hakkında uydurduğu yalanlara benzer yalanları sen de benim için uydurma. İmam-ı Malik gibi ünlü bir mezhep imamı, fakih, Muhammed bin İshak gibi değerli bir meslektaşı için kendisi hakkında mevalidendi dediği için bir mecliste şunu söylüyor: O deccallardan bir deccaldır. Biz onu Medine'den ihraç ettik. Ve İbn İshak'ı rafizilikle kaderi inkar etmekle suçluyor. İbn Abdilber, bu insanların birbirlerini namaz kılmamak, oruç tutmamak, cenabetten yıkanmamakla itham edecek kadar akıl almaz eleştirilere gidebildiklerini bildiriyor. Anılan eser 2'ye 1106. en ünlülerden biri olan Yahya bin Ebi Kesir'in, en ünlülerden biri olan Katade ölüm 118-736 için söylediğine bakın. Basralılar Katade içlerinde olduğu sürece şerden yakalarını kurtaramazlar. İmam-ı Malik, Medine dışındaki meslektaşlarını tahkir ederken şöyle bir suçlama yapıyor. Bizim kentimiz Medine'de ameller peygamberlik verileri üzerine yapılır. Öteki yerlerde ise kralların buyrukları üzere yapılır. Bütün bunları nakleden İbn Abdilber sonucu şöyle bağlıyor. İşte bütün bunlar bu insanların birbirlerine zulümleri bindirmeleriydi. Anılan eser 2-1109. En büyüklerden biri olan Evzai, yine en büyüklerden biri olan Tavus'u rafizilikle suçluyor. Yahya bin Ma'in gibi bir büyük isim, İmam Şafii gibi büyük bir ismi bilgisizlikle itham ediyor. Bu konu İmam Mali'ye sorulduğunda o şu cevabı veriyor. O ne anlar Şafii'yi? Şafii kim? O kim? İnsan bilmediğinin düşmanı kesilir. Bu insanlar birbirlerini ihtiyar kadınları yataklarına almakla bile itham edebilmişlerdir. Bu insanların birbirlerine çok ağır şekilde beddua ettiklerini de görmekteyiz. İbn Abdilber daha dehşet verici bir gerçeğin altını çiziyor. Görüyoruz ki batıl, azgınlık ve haset bu insanlara çok süratle ve çok eskiden beri musallat olmuştur. Bakmaz mısın, Kufelilerin Sa'd bin Ebi Vakkas ölüm 118-736 gibi bir sahabi için söylediklerine, adil değildir, gazalarda hep kenarlarda saklanırdı, ganimetleri haksız şekilde paylaştırırdı. Oysa ki Sa'd, Bedir gazilerindendir ve Hazreti Peygamber'in cennetle müjdelediği 10 kişiden biridir. İbn Abdilber tam bu noktada Hazreti Musa'dan naklen şu ibret verici sözü söylüyor. Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a, Rabbim şu Beni İsrail'in dilini benden uzak tut diye yalvarınca Allah ona şöyle vahyetmiştir. Ey Musa, ben halkın dedikodusunu benden bile uzaklaştıramadım. Senden nasıl uzaklaştırayım? İbn Abdilber en sonunda çok gerçekçi bir yaklaşımla şu öğüdü veriyor. Ümmetin önderleri diye anılan bu insanların birbirleri hakkındaki bu sataşmalarını kabulde zorluk çekenler, peygamber ashabının birbirleri hakkındaki ithamlarına baksınlar. Anılan eser 2-1117. Bazıları gayretkeşlik göstererek kutsal ilan ettikleri bu insanların böyle hatalar yapmayacaklarını, bu sözlerin onları birbirlerine düşürmek isteyenlerce uydurulduğunu söyleye gelmişlerdir. Verdiğimiz anekdotları kaydeden İbn Abdilber bunu da hatırlatarak şöyle diyor. Onlar birbirlerine böyle sözleri rekabet duygusu ve nefse mağlup olma zaafıyla söylemişlerdir. Anılan eser 2-1112-1115. Bunun garip bir yanı da yoktur. Nihayet onlar insandı ve hiçbiri peygamber değildi. Elbette ki hataları, zaafları vardı ama bugünün dincileri onların yerine alması gereken bilginleri etkisiz kılmak, dışlamak için onları birer peygamber, hatta ilah gibi gösterme gayreti içine girmektedir. Belirgin niteliği cehalet ve hurafecilik olan dincilik zihniyeti her devirde böyle dengesiz ve tutarsızdır. Onun ilkesi imanı yoktur. Hesabına göre ya putlaştırır yahut da kafir ilan eder. Bir devirde bakarsınız önce itham eder, sonra putlaştırır, bir başka devirde bunun tersini yapar, önce putlaştırır, sonra itham eder. Hurafecilik. Sen çoklarını fikirlerini değiştirmeye zorladın. Bunun intikamını senden alacaklar. Nietzsche. İmanın misyonunun mücadelesinin büyüklüğü yanında çilesinin ve ıstırabının büyüklüğünü de gördüğümüz İmam-ı Azam, önce itham edilip sonra da putlaştırılan benliklerden biridir. Hurafeci dinci çevrelerin İmam-ı Azam'ın büyüklüğünü anlatırken en çok kullandıkları hezeyanlar şunlardır. 40 yıl akşamın abdestiyle sabah namazını kıldı. Her 24 saatte iki hatim indirirdi, biri gündüz, biri gece. İmam-ı Azam'ın hayatını yazanlardan bir kısmı, örneğin Muvaffak el-Mekki, ölüm 568-1172, Kerderi, ölüm 828-1423, İbn Hacer el-Heytemi, ölüm 974-1567 ve Leknevi, ölüm 1304-1886, İmam-ı Azam'ı öven beyanlarının arasına ne yazık ki bu hezeyanları da koymuşlardır. Her Ramazan ayında 60 hatim indirirdi. Her 24 saatte gündüz bir hatim, gece ayrı bir hatim yapardı. Buna benzer daha ne menkıbeleri var ama burada hepsini saymak zordur. Mekki 207-208, Kerderi Menakıb 251-252, Heytemi El-Hayratül Hisan 18, Leknevi En-Nafi'ül Kebir 43. Hindistan'ın yetiştirdiği en büyük din bilginlerinden biri sayılan Deknevi'nin, Sünnetullah'a tamamen aykırı böyle vahim bir hezeyanı kitabına taşımış olması gerçekten şaşırtıcıdır. Aynı yazarlar bu akıl ve ilim dışı uçuşlarını daha da ileri götürerek şunu söyleyebilmişlerdir. Ebu Hanife her gün 100, her gece 400 rekat nafile namaz kılar. Namazın bir tek rekatında Kur'an'ın tümünü okurdu. Mekki 225, Heytemi anılan eser 57, Deknevi anılan eser aynı yer. Ebu Hanife'yi yüceltmek için 10 küsur hadis uydurulduğunu görüyoruz. Bunların her birinde İmam-ı Azam'ın adı, künyesi, memleketi, soyu verilmiş. İnsan rableştirmek için uydurulmuş bu hezeyanların büyük imamın ruhunu taciz ettiğini biliyoruz ve bunun için de bunları sayfalarımıza aktarmıyoruz. Merak edenler Heytemi'nin El Hayratül Hisan adlı eserine bakabilirler. Sayfa 27 ila 30. Heytemi bu uydurmaları kitabına almakla yetinmemiş, ileriki sayfalarında İmam-ı Azam'ın ne büyük bir veli olduğu, nasıl kerametler gösterdiği yolunda laflar da döktürmüştür. Bakınız sayfa 31 ila 37. Sanki İmam-ı Azam'ın o muhteşem ilim ve fikir mücadelesi keramet olarak onu yüceltmeye yetmiyor. Hurafeci dinci çevrelerin dillerinde İmam-ı Azam'ın ilminden, irfanından, mücadelesinden, yürek ve cesaretinden, hele hele şehitliğinden hiç bahis yoktur. Varsa yoksa keramet ve namaz. Hem böyle yaparlar, hem de İmam-ı Azam'ı namazsız bir din kurmakla, kerameti inkar etmekle suçlarlar. İmamın aleyhine konuşanlar onu bu hurafe değerlerinin yokluğuyla itham ediyorlardı. Savunduğunu söyleyenler de bu hurafe değerlerin onda varlığını ispatlamaya çalışıyorlar. Yani her iki halde de belirleyici olan hurafe ve Kur'an dışılık, cehalet ve şirk kalıntıları. 30. ayrımın sonu sayfa 460.